Ayrım 6.
Zorlu bir süreç başladı bir gün. AB yolculuğu zorlu ve sonu belirsiz bir sürece girdi. Cumhuriyet. Çöl aşan vermemiş ama bunlara Anadolu'da Vakit gazetesinin manşeti de eklenebilir. Hep aynı taktik. Bu tabloya baktığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yeni Çağ MHP yanlısı bir gazete. Milli Gazete malum Saadet Partisi'nin resmi gazetesi. Anadolu'da Vakit Türkiye'de dinci kesimin en radikal yayın organı. Bugün ise daha çok Berlin Duvarı'nın yıkılışından önceki sol zihniyeti temsil eden bir gazete. Cumhuriyeti tarif etmeye gerek yok, kamuoyunca biliniyor. Kısaca bu gazeteler, Cumhuriyet hariç bir anlamda Türkiye'de marjinal sayılabilecek bir düşünce yelpazesini yansıtıyor. İki listede yer alan gazetelerin toplam tirajları karşılaştırıldığında ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye'de günde toplam 4,5 milyon civarında gazete satılıyor. Çöl Aşan'ın listesine göre 3 Ekim'e hezimet diyen gazetelerin toplam satışı 100 bini bile bulmuyor. Bu hesapla geriye kalan 4 milyon 400 bin insan bu olayı başarı olarak gören gazeteleri alıp okuyor. Bu tabloya bakıp ne diyeceğiz? Türkiye'nin %99'u 3 Ekim'de alınan kararı başarı olarak mı görüyor? Yoksa bu gazeteler halkın görüşlerine ters yayın mı yapıyor? Ne biri ne öteki, bu tablolar Türkiye'de basın gerçeğini gösteriyor. Türkiye'nin ana gövdesini oluşturan büyük gazeteler, Türkiye yelpazesinin her kanadına seslenen yazarlara yer veriyor. Emin Çölaşan bu yazıyı Hürriyet'te yazıyor. Bekir Coşkun da, Özdemir İnce de. 3 Ekim olayına eleştirel destek veren Oktay Ekşi de aynı çatı altında. Buna karşılık bu olayı başarı olarak gören ben de Mehmet Y. Yılmaz da, Hadi Ulu Engin ve Ahmet Hakan da bu gazetede yazıyor. Bunun adı demokratik bir arada yaşama kültürüdür. Dün başka bazı gazetelerde Türk basınına yönelik çok ağır yazılar okudum. Hürriyet yazarları artık yayın konseyinin çizdiği çerçeve içinde hakaretamiz ifadeler kullanmıyor. Ama yukarıda ikinci grupta yer alan bazı gazetelerde yalakalıktan tutun da mütareke basınına kadar en ağır ifadeler ölçüsüzce kullanılmıştı. Tabloyu bütün çarpıcılığıyla önünüze koydum. Halkın görüş yelpazesini en demokratik açılımla yansıtan gazetelerin tavrı ve toplam tirajları ortada. Buna karşılık kendisi gibi düşünmeyen insanların yazdığı gazeteleri mütareke basını olarak niteleyecek kadar gözü dönmüş insanların yazdığı gazetelerin toplam satışı da ortada. Bu kitap yazıldığında 2007 yılının sonları. AB ilişkilerinin ne duruma geldiğini, nasıl laçkalaştığını ve sonuçta kimin haklı çıktığını Ertuğrul herhalde görmüştür. Bu işlerin gazetelerin toplam satış rakamıyla ilgisi olmadığını da inşallah anlamıştır. 7 Ekim tarihli yazısında bu kez Bekir'e değiniyordu. Bekir çok bozuk. Aynı gün kendisini İstanbul Hürriyet'ten Neyyire Özkan arayıp AB karşıtlığı yaptığı için sitem etmiş. Yine aynı gün Bekir'le söyleşi yapmak isteyen Ayşe Arman ekrandan küstahça sorular göndermiş. Bekir de alay eden yanıtlar vermiş. Hepsini ekrandan okudum. Söyleşi pazar günü yayımlandı. Belli ki ikisi de Bekir'in üzerine sevk edilmiş. Sayfa 76. 13 Ekim 2005, Salı. Hastayım, ateşim var, evde yatıyorum. Sabah 10.15'te Ertuğrul evden aradı, Almanya'daymış. Önce gayet kibar, kendine iyi bak, grip aşısı yaptır muhabbeti sonra konuya girdi. Bugün çıkan yazında Hürriyet'ten biri diye benden söz etmişsin. Bugün çıkan yazımda senden falan söz etmedim. Söz ettiğim kişi Hadi Ulu Engin'dir. Dünkü yazısında Atatürkçülere, ulusalcılara sövüyordu. O ifadelerin %1'ini ben yazsam kıyamet koparırdınız. Senin adamların bize bindirince her şey serbest. Ha, ben senin yazını henüz okumadım. Acaba ben mi yanlış anladım? Okumadıysan nereden biliyorsun seni yazdığımı? Kafamdaki taşlar hasta yatağımda yerine oturdu. Demek ki bunların jurnalcileri vardı. Ya jurnalcisi kendisine bilerek veya bilmeyerek yanlış bilgi vermişti ya da verilen jurnali Ertuğrul büyüğümüz yurt dışında yanlış anlamıştı. Demek ki böyle yalan yanlış bilgiler Aydın Bey'e olduğu gibi ona da aktarılıyordu. Jurnal mekanizması çalıştırılıyordu. Aynı gün hasta durumda gazeteye gidip yazımı yazdım. Akşamüstü yine yataktayım. Kendisini aradım, İstanbul'a dönmüştü. Okudun mu benim yazıyı? Senle ilgili olmadığını anladın mı? Senden mi söz ediyormuşum? Sonra yine sorun çıkmasın, yine kapışmayalım. Ben zaten okumuştum, hiçbir mesele yok. Biraz sonra saat 18.45'te bu kez o beni aradı. Ayağa kalkacak halim yok. Tam uyumuştum. Her arayışında eyvah yine bir pislik var diyorum. Yarın çıkacak yazında Tunceli'de 5 şehit haberi küçük verildi diye yine medyayı suçluyorsun. Aslında sen beni suçluyorsun. Ne konuşuyorsun sen be kardeşim? Hürriyet, Milliyet, bizim grubun neredeyse tamamı o haberi birinci sayfadan verdi. Ben bazı gazeteler diyorum yazımda, onları eleştiriyorum. Hayır, medya deyince beni kastediyorsun. Medya benim. Yazılarında medya kelimesi ne zaman geçse içinde Hürriyet ve ben varım. Biz bu şehit haberlerini PKK'nın reklam olmasın diye büyük vermiyoruz. Bunu bilerek yapıyoruz. Reklam mı kaldı? Ortalıkta kan gövdeyi götürüyor. Sen PKK reklamı diyorsun. Ayrıca yarın çıkacak yazında Tayyip Bey'in Alman başbakanına verdiği iftarla alay ediyorsun. Oysa ne güzel bir şey yaptı başbakan. Siz artık Erbakan çizgisine geldiniz, biliyor musun? Çoğul konuşuyor. Kastettiği öteki kişi Bekir olsa gerek. Herhalde şaka yapıyorsun. Bunu bir espri olarak alıyorum. Şaka yapmıyorum, ciddiyim. Erbakan çizgisine geldiniz. Ayrıca bak, patron bugün yine senin yüzünden hop oturup hop kalkıyor. Ne oldu yine? Bir kusur mu işledim? Bugün çıkan yazında yine Emine Erdoğan'a bulaşmışsın. Sakallı Şerif'in Siirt'e gönderileceğini, çünkü Emine Hanım'ın Siirtli olduğunu yazmışsın. Ben Almanya'da olduğum için dün okuyamamıştım yazını. Sansür edememişti. Patron seni Emine Hanım'dan söz etme diye uyarmıştı. Haber de zaten yalanlandı. Bu haber bütün basında yer almıştı. Tayyip yazımın çıktığı gün açıklama yapıp haberi yalanlamış, bunu yazanlar densizdir demişti. Bak arkadaş, patronla kavga ediyorsun. O seni Ankara'da uyardı. Hükümeti eleştirme dedi. Haftada bir eleştirme kardeşim. Araya başka şeyler sok. Türkiye'de konu mu yok? Kuş gribi yaz, CHP yaz, başka şey yaz. İş kopma noktasına gidiyor, haberin olsun. Ne demek yani bu? Kimi tehdit ediyorsun? Kovacaksanız kovun. Sen patronu bir arada konuş. Ben şimdi son aracılık görevimi yapıyorum. Sen bittin. Gazetenin okurları artık sana inanmıyor. Tabii onlar mutlaka sana, Hadi Ulu Engin'e ve senin gibilere inanıyordur. Ben artık bu aracılık görevinden yorgun düştüm. İkiniz ne haliniz varsa görün arkadaş. Hesabını patrona verirsin. Benim kimseye verecek hesabım yok. Sen de bunu iyi bilesin. Bu konuşma yine tepemi attırdı. Kaç gündür hastayım, yatıyorum. O halde her gün gazeteye gidip yazımı yazıyorum ve bunlar neyin peşinde? O günlerde kuş gribi salgını var. Bir türlü düzelemiyorum ve arkadaşlar kuş gribi oldun, yanımıza yaklaşma diye gırgır geçiyorlar. Saat 19.15'te Bekir aradı. Ertuğrul az önce onu da aramış. Yarın çıkacak yazısındaki bazı cümleleri çıkarmasını istemiş. Çıkarmasını istediği bölüm şöyle. Avrupa'da erkeklerin birbirini öpmesi eşcinsellik anlamına geliyor. Bizimkiler AB görüşmelerinde habire karşısındakini öpünce adamlar bundan kaçınıyor. Bekir kabul etmemiş. O bölüm çıkacaksa yazının tamamını koymayın demiş. En azından Bekir'e haber vermiş. Benimkiler habersiz yapılıyor. Bugün 14 Ekim 2005 Cuma. Ertuğrul'un bugünkü yazısında yine isim vermeden ben ve benim gibi düşünenler var. Yazının başlığı sermaye ırkçılarının sicili. Özetliyorum. Kimi köşe yazarıdır, tuzu kurudur. Hayatları kendi dar cemaatleri, onlara e-mail, faks gönderen, telefon eden fanatik azınlıkların yarattığı egoist cennetlerde geçer. Benim üzerimden Hürriyet okurlarından söz ediyor. Yabancı sermaye kaçmış, dış yatırımcı ürkmüş, yatırımlar durmuş, onların umurunda bile değildir. Hatta Türkiye kötüye gittikçe için için sevinirler. Çünkü umudunu kaybetmiş insanlar, sönmüş ocaklar, işsiz kalmış ruhlar onların hayat coğrafyası, av alanıdır. O umutsuz insanların acılarını sömürerek, onların üzerine binerek hayatlarını idame ettirirler. İstikrar, gelişme, refah, ekonomik büyüme en büyük korkularıdır. Ben usanmadan, bıkmadan oradan buradan gelecek azgın uğultulara kulaklarımı tıkayarak yazmaya devam edeceğim. Bu karanlık ruhları, bu refah düşmanlarını teşhir edeceğim. Bugün Arap, Yahudi, Amerikan, Rus, Fransız sermayesi düşmanlığı yapan ruhların hayat gailesi yoktur. Kimi parti başkanıdır, kimi siyasetçi, kimi de köşe yazarı. Hepsinin tuzu kurudur. Bu tür yazılarıyla gerçekleri çarpıtıyor, bir yandan da Tayyip'e mesaj gönderip sana ve iktidarına işte böyle destek veriyorum diyordu. Ve bu tür yazılarını çok büyük olasılıkla Aydın Doğan'la yaptığı özel konuşmalar sonrasında onun koşuna gitsin diye yazıyordu. Bugün Hürriyet'ten bir köşe yazar arkadaş aradı. Şunun yazıklarını okudun mu? Aynı baskılar hepimizin üzerinde var. Sabırlı olacağız. Bu ortam bir gün bitecek. Başka çare yok dedi. Aynı gün akşam 18'de evden Ertuğrul aradı. Yine yatıyorum. Geçmiş olsun, nasılsın muhabbetinden sonra yine konuya girdi. Aynı plak bir kez daha çalıyordu. Ben patronla aranızda kalmaktan sıkıldım, ezildim. Bütün sinir sistemim bozuldu. Kaç gündür şarap içmemiştim. Dün gece senin yüzünden yine içmeye başladım. Şu gazetede mutlu olalım, keyfimize bakalım. Ne olur hükümetle iktidarla ilgili bir şey yazma. Ertuğrul, bırak artık bu lafları. Dünkü konuşmalarımızdan sonra gazeteden kovulma tebligatı beklemiştim ben. Niye kovmadınız? Sen deli misin? Senin gibi marka bir ismi kovmak benim aklımdan geçer mi? Benim bütün derdim gazetede şu çok taraflı mozaiği korumak. Her fikirden insan yazsın bu gazetede. İyi de mozaik koruma uğruna hep bana tosluyorsun. Hadi Ulu Engin denilen adam yazılarında her gün bize sövüyor, orduya sövüyor, hakaret ediyor. Ona bir şey demiyorsun. Onların dokunulmazlığı var. Nasıl demiyorum? Ben onun nice yazılarını koymadım gazeteye, biliyor musun? Şimdi onu da arayıp uyaracağım bir daha. Bak, bugünkü yazında bana ve benim doğrultumda yazan birkaç kişiye taş atıyorsun. Bu sana yakışıyor mu? Senin daha tepende, daha tarafsız olman gerekmez mi? O yazımın seninle ilgisi varsa şerefsizim. Sen orada benim yazıları okuyup budama yapıyorsun ama biz senin yazıları gazetede çıkınca okuyabiliyoruz. Eğer kavga edeceksek eşit koşullarda edelim. Bazı yazdıkların yakışıksız kaçıyor. Sana ben de her gün yazılarımı yazdıktan sonra geçeyim. Beni uyar. Şurasını koyma de. Koyarsam şerefsizim. Öyle şey olur mu? Benim öyle bir yetkim, sıfatım var mı? Olsa bile bunu yapmam. Elbette yaz ama böyle isim vermeden kendi gazetende yazan bizleri hedef tahtası yapma. Bu biraz ayıp kaçıyor. Neyse sen keyfine bak dinle. Şu aramızdaki tartışma ortamını biraz yatıştıralım. Tek ricam hükümete fazla vurma be kardeşim. Gözünü seveyim. Hem sen rahatla hem de ben aranızda kalmaktan kurtulayım. Gel İstanbul'a çırağında bir içki içip rahatlayalım. Ben de biraz dünyamı yaşamak istiyorum. Geçen gün Sedat'a da söyledim. Şu Emin'le bir de sen konuşup ikna etmeye çalış dedim. O kadar bunaldım yani. Sen merak etme. Sen marka gazetecisin. Bu gazetenin vazgeçilmez yazarısın. Hasta yatağındaydım ve yarım saati aşkın konuştuk. Star televizyonunun satış onayını bekliyorlar. Acaba Star'ı da aldıktan sonra biraz rahat eder miyiz? Baskı ve iktidar övücülüğü biraz azalır mı? Sanmam. Çünkü dış bankı satınca azalır diye düşünmüştük, değişen bir şey olmadı. Türk basınında kara bir dönem yaşıyoruz. Medya patronlarının çoğu büyük iş adamları. Pek çok işe daldılar ve hepsinin de ipleri hükümetin elinde. Korkmayan çok az. Örneğin bizim gazetede Ankara bürosunda muhabir arkadaşların yazıp İstanbul'a geçtiği bir sürü dört dörtlük fakat iktidarın hoşuna gitmeyecek haber gazetede yer bulamıyor. Hepsi çöpe gidiyor. Niçin? İktidar kızmasın, bize bozulmasın, üzerimize gelmesin ki işlerimizi yürütelim. Sayfa 83. 17 Ekim 2005 Pazartesi. Ankara'ya gelmiş. Bekir, sen, ben üçümüz akşam Sheraton'da İtalyan restoranda buluşup yemek yiyelim dedi. Buluştuk. Önce Bekir'e hitap etti. Bak arkadaş, seninle hiçbir sorunumuz yok. Senin yazılarından şikayetçi değiliz. Sen rahat ol. Bizim sorunumuz Emin'le. Bu uyanıklığı yaparak cepheyi önceden bölmeye çalışıyordu. Sonra bana söylediği aynı sözleri yeniden dinlemeye başladık. Bu sefer özellikle Tayyip üzerinde duruyor ve onu övüyordu. Tayyip'in üzerine gitmeyin, eşini ve çocuklarını yazı konusu yapmayın. Onu rahat bırakın, biz laiklik konusunda ödün vermeyiz ama ekonominin gidişine dokundurmam. İyi de laikliği çiğneyenlerle ekonomiyi yönetenler aynı. Sen hükümeti savundukça laiklik arada kaynayıp gidiyor. Sen merak etme, biz o dengeyi kurarız. Beyler, basında artık magazincilik geçerli. İnsanlar siyasetten, ciddi haberden, yolsuzluk yazılarından bıktı. Halk magazin istiyor. Bundan sonra Hürriyet böyle olacak. Bir kelebek eki çıkardık, satışımız 50 bin arttı. Vuslat, patron Hürriyet'in başındaki kızı, ikinizi de çok seviyor. Beyler unutmayın, patron temiz adamdır, karanlık işi yoktur. Ama yasadan kaynaklanan bir hakkı varsa onu elde etmek için ne gerekiyorsa her olanağını sonuna kadar kullanır. Bakın, benim yaptığım işi iyi bilin. Ben burada gazetecilik değil, jonglörlük yapıyorum. Elimdeki 5 topu yere düşürmeden havaya atıp tutuyorum. Daha önce Hilton'da bize cambazlık yaptığını söylemiştin Ertuğrul. Aynen doğrudur, cambazlık yapıyorum. Çünkü Hürriyet'i yönetmek Türkiye'yi yönetmekten daha zordur. Bunları iyi bilin. Ertesi gün odama geldi. Kaçıncı defadır rica ediyorum, patronu bir ara da hatırını sor. Acaba arayınca bir şey mi olacak? Bir şey böylesine ısrarla isteniyorsa işin ucunda benim algılamaktan yoksun kaldığım bir durum mu var? Sonunda aradım. Aydın Bey, nasılsınız? Bir hatırınızı sorayım dedim. İyiyim Emin. Vural Akışık'la tavla oynuyoruz. 100 dolarını alıyorum. Oh ne güzel. Sizin şansınız iyidir. Bir dakika kadar tavla muhabbeti oldu. Bu kadar. Sonra bir kez de abisi vefat ettiğinde 2007 yılında başsağlığı dilemek için aradım ve 30 saniye kadar konuştuk. Aramızda başka bir telefon konuşması olmadı. Bugün 19 Ekim 2005 Çarşamba. Ertuğrul yine beni yazıyor. Köşesinde bana yanıt veriyor. Özetliyorum. Emin Çölaşan, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ben Türkiye'yi pazarlıyorum lafına takılmış. Bu Türkiye'yi satmak anlamına gelir diyor. Ben bu yoruma itiraz ediyorum. Türkiye'yi pazarlamak terimi teknik olarak doğrudur. Bir başbakanın Türkiye'yi pazarlaması da görevidir. Keşke bugüne kadar bütün başbakanlarımız bunu yapsaydı. Keşke cumhurbaşkanlarımız da Türkiye'yi pazarlasaydı. Bugün büyük devlet adamlarının hemen hepsi ülkelerini pazarlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Artık böyle modern kavramlar üzerinden siyaset ve muhalefet yapmaktan vazgeçmeliyiz. Tam aksine başbakanları Türkiye'yi daha iyi pazarlamaya teşvik etmeliyiz. Tayyip'e bir mektup daha yazmıştı. Emin Çölaşan'ı falan umursama, arkanda biz varız demeye getiriyordu. 24 Aralık 2005 Cumartesi. Ulaştırma Bakanlığı muhabiri Ümit Çetin Güzel belgeli bir haber yakalamış. Bakanlıkta genel müdür yardımcılığına getirilen bir şahsın geçmişteki yolsuzluk belgeleri. Yer Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Gazete bu haberi doğal olarak kullanmadı. Haber Ankara'dan 3 gün üst üste 3 kez geçildi ve her seferinde çöpe gitti. Böyle kullanılmayan güzel haberler olduğunda bunları yazan muhabir arkadaşlar bana gelirdi. O olayı ben yazardım. 23 Aralık günü bu olayı ben yazdım ve gazetede çıktı. Öğle saatlerinde temsilci yardımcısı Faruk Bildirici odasından aradı. Abi, Ulaştırma Bakanlığı'ndan seni aradılar mı yazını açıklama için? Aramadılar, ne olmuş? Ertuğrul Bey senin yazıya çok kızmış. Niye kızmış? Bizim kullanmadığımız haberleri Emin Çölaşan'a verip yazdırıyorlar. Böyle rezalet olmaz demiş. Kime demiş? Enis'e demiş, bana o söyledi. Enis Berberoğlu bizim Ankara temsilcisi. Ertuğrul'un diyeceği bir şey varsa bana söylesin. Belli ki telefon zinciri çalışmış ve mesaj bana iletilmişti. Birkaç saat sonra gerçek ortaya çıktı. İstanbul'da bugün kıyamet kopmuş çünkü aynı gün aynı doğrultuda bir yazıyı Yalçın Bayar da köşesinde yazmış. Yazdıklarımız tamamen doğru. O halde niçin böyle kıyamet kopmuştu? Çünkü Pegasus Hava Yolları Aydın Bey'in kızı Vuslat Doğan Sabancı'nın kocası yani patronun damadı Ali Sabancı'ya ait. Bizim yazı konusu yapıp hakkındaki belgeleri açıkladığımız şahıs Sivil Havacılık Dairesi Genel Müdür Yardımcısı. Yani Pegasus'un her şeyi onun elinde. Böyle bir haber Hürriyet'te çıkar mı? Zor çıkar. Böylece geldik 2006 yılına. Benzer olayları bu yılda aynen yaşadım. Onları tekrar etmiyorum çünkü 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bu yılın benim açımdan en önemli olayı birileri banka hesaplarıma girdi. Ben böylesine yazdıkça onlar elbette boş duracak değildi. Her türlü güç onların elindeydi. Hesaplara girmişler, didik didik etmişlerdi. Dosya elime geçti. Birileri daha yayımlamadan önce bütün belgeleriyle birlikte bana getirdi. Sadece benim değil, hoşlarına gitmeyen siyasetçilerin, gazetecilerin, iş adamlarının da banka hesaplarına girilmişti. Ancak sadece bana ilişkin belgeler elime geçmişti. Skandalın patlayacağını 1 Haziran 2006 tarihli yazımda yazdım ve bu konudaki yazılarımı sürdürdüm. Bir süre bunları ismi cismi duyulmamış bir dergide 1'e 1000 katarak ve Emin Çölaşan'ın bankalarda 9 milyon doları aşkın parası var başlığı ile yayımlattılar. Dahası bana yurt dışından kaynağı belli olmayan para havaleleri gelmişti. Maliye Bakanlığı'na dilekçe verip kendimi ihbar ettim. Böyle bir paraya sahip olup olmadığımın bugüne kadar yasa ve ahlak dışı bir gelir elde edip etmediğimin araştırılmasını istedim. Türkiye'de kendisini maliyeye ihbar edip her şeyinin araştırılmasını isteyen belki de ilk kişiydim. Çünkü hayatta hiçbir açığım yoktu. Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı imzasıyla gelen yazılı yanıtta böyle bir araştırmaya gerek olmadığı bildirildi. Cumhuriyet Savcılığı iddianame hazırladı. Yazanlar hakkında ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme tarafından bankacılar ve hukukçulardan oluşturulan 3 kişilik bilirkişi heyeti banka hesaplarımı inceledi. Ve hesaplarımda bu miktarda bir para olmadığını, adıma yurt dışından hiçbir havale gelmediğini, bunların beni kamuoyu önünde zor durumda bırakmak için yazıldığının anlaşıldığını belirtti. Yazanlar 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza 22 milyar lira para cezasına dönüştürüldü. Akıllarınca benden bu düzmece haberlerle intikam alacaklardı. Fos çıktı. Üzerime bir yandan AKP iktidarı, bir yandan kendi gazetem geliyordu. Nelerle boğuşmak zorunda kalıyordum.